Ayrım 19, sayfa 197. Hayattan ne beklentim kaldı ki, ne umurum var? Sen kafayı yemişsin oğlum. Madem bu kadar karamsarsın, o halde niye hala o kızın peşinde koşarsın? Ne bok var bu kızda? Seni hayata mı döndürecek? Gelecek mi sağlayacak? Allah bilir senin gerçek yüzünü de bilmiyordur. Onun kimliğini, hapse düşmüş eski bir solcu olduğunu, fakülteyi son sınıfta terk ettiğini, sabıkalı bir kiralık katil olarak yaşadığını açıkladın mı? Söyle bana, hayatını adam öldürerek kazandığını anlattın mı? Orhan başını önüne eğdi, güçlükle fısıldadı. Hayır, söyleyemem. Gördün mü? Bu senin değiştiremeyeceğin yazgın. Bunu bile bile üstelemen ne kadar saçma. Hadi kendini topla ve unut bu işi. Orhan mahcup ve ürkek isyan etti. İmkansız ağabey, unutamam. Ne demek unutamam? Ulan mektepli, ağzını bozdurma şimdi. Ne umuyorsun? Kızla mutlu bir yuva kurmayı mı? Kargalar bile güler buna. Ömrün kaçarak, gizlenerek geçiyor. Hayır, hayır. Öyle bir düşüncem yok. Yalnızca öldürülmesine engel olmalıyım. Salih masadan kalktı, çayları tazeledi. Çayları doldururken Orhan'la hapishanede geçirdiği günleri düşündü. O tarihlerde genç ressam siyasi suçtan hapse düşmüş bir öğrenciydi. Cinayetten tutukluydu ve aynı koğuşu paylaşıyorlardı. Akademinin son sınıfında talebeydi. Akıllı, uyanık, kültürlü bir solcu. Onun pırıl pırıl işlek bir zekaya, geniş bilgi dağarcığına ve altın gibi bir kalbe sahip olduğunu hemen anlamıştı. Salih, dört arkadaşıyla birlikte koğuşta mazara çıkardığı için siyasi mahkumların yanına sevk edilmişti. Koğuşta horluyorlar ve küçümseniyordu. Orhan ona kucak açan ilk siyasi mahkum olmuştu. Mert cesur ve yürekli bir gençti. Ama ne yazık ki o tarihten itibaren hayatı kaymış ve geleceği bitmişti artık. Demli çayı Orhan'a uzatırken seni iyi tanırım dedi. Bu işi kafana koyduysan önüne geçemem. Ama başının iyice derde gireceğini bilmiş ol. Başım zaten dertte ağabey. Boğazıma kadar bok çukuruna batmış haldeyim. Ne fark eder ki? Sen bana biraz bilgi ver. Yardımın olmadan işin üstesinden gelemem. Salih titizlendi. Ben artık bu tür işlerden elimi ayağımı çektim. Bir daha da bulaşmak istemem. Senden silah ve bilek yardımı istemiyorum. İstediğim sadece bilgi. Hadi git işine. Ben yokum. Başımı yeniden belaya sokmak istemiyorum. Kıt kanaat namusunda geçiniyorum. Rıfkıyla uğraşılmaz. Konuştuğumu anlarsa peşimi bırakmaz, başıma biter. Korkuyor musun? Bana yardım etmeyecek misin yani? Etmeyeceğim. Ama korktuğumdan değil, senin iyiliğin için. Orhan kahvecinin terli yüzüne baktı. Bu belayı başıma sen sardın ağabey diye fısıldadı. Hadi oradan nankör. Sana kaç kere teklif ettim. Gel bana ortak ol diye. Senden para pul mu istedim? Birlikte çalışalım dedim yalnızca. Ben kahvecilik yapamam dedin. Yediremedin mürekkep yalamışlığına. Benim için başka yol yok diye tutturdun. Silahla yaşamayı tercih ettin. Daha mı iyi oldu sanki? Şimdi utanmadan bir de beni suçluyorsun. Orhan usulca iskemleden kalktı. Pekala, öyle olsun Salih abi diye mırıldandı. En sevdiğim dostumu da zorlayacak değilim ya. Orhan'ın hareketlendiğini gören Salih kükredi. Dur ulan mektepli, nereye gidiyorsun? Gitmem gerek, yapacak çok iş var. Hele otur, seni bu halde gönderemem. Baksana ayakta duracak halin yok. Bu geceyi benim evde geçireceksin. İtiraz istemem. Yengen seni görünce sevinir. Çocuklar da seni özlemişlerdi. Bu gece sıkı bir uyku çekersin. Yengen seni terletir, sırtına vantuz çeker. Sabah bir şeycin kalmaz. Turp gibi kalkarsın. Olmaz ağabey, başka zaman inşallah. Orhan gitmeye davrandı. Salih sıkıca kolundan kavradı. Ağzımı bozduracaksın şimdi. Ulan hergele bozuk çalıyorsun bana değil mi? Anlasana biraz. Şu lodos rüzgarı yemiş kafanı çalıştırsana. Senin iyiliğini istiyorum. Ressam mahzun bakışlarla hiç sesini çıkarmadan kahveciyi süzdü. Salih lanet olsun diye bağırdı. Benden çok şey istiyorsun. Bir zamanlar ben de bu Rıfkı denen adamın ekmeğini yedim. Ne sanıyorsun? Bu kahve onun parasıyla açıldı. Artık namusumla çalışmaya gayret ediyorum ama temelinde onun kirli parası yatar. Şimdi ona ihanet etmiş olacağım. Tamam abi, tamam, anladım, ısrar etmiyorum. Ulan hırbo, seni boşlamayacağımı, yardım etmeden duramayacağımı çok iyi biliyorsun. Bana numara yapma. Sana can borcum var. Unut onları, artık çok gerilerde kaldılar. Can borcu, unutulmaz. Pişkinini omuzuna atan Salih yeniden iskemleye çöktü. Yüzünü karamsar bir ifade kapladı. Rıfkı, para kokusu aldığı her işe yatırım yapan namussuzun tekidir. Bok gibi parası vardır. Ve şu kahpe dünyada tanıdığım en gaddar kişidir. Hiç bağışlaması ve merhameti yoktur. Zenginliği aslında babadan kalmadır. Babasının Ağaçlı'da büyük kömür ocakları vardı. Sermayenin ilk birikimi oradan kaynaklandı. Ama hakçası o da bire bin kattı. Şimdi memleketin ortalarda adı dolaşmayan sayılı zenginlerindendir. Karanlık işlere çok bulaşmış, kaçakçılık filan yapmıştı. Ama o günlerin artık geçmişte kaldığını sanıyordun. Şu bahsettiğin kızı öldürmeye kalkıştığına göre çok esaslı bir nedeni olmalı. İş yeri Gayrettepe'dedir. Kandilli'de oturur. Yanında her zaman en az bir fedaisiyle dolaşır. Kaç yaşındadır? 50'nin üzerinde olmalı. Belki de 60. Çapkın mıdır? Ne? Zamparalık yapar mı? Karılarla, kızlarla falan ilişkisi var mıdır? Niye soruyorsun? Sen hele bir söyle. Vallahi ne yalan söyleyeyim. O tarakta bezi olduğunu hiç sanmıyorum. Ailesine ve çocuklarına çok düşkün biri olarak tanırım. Onun yanında çalıştığım zamanlarda hiç öyle herzeler yediğini işitmedim. Apo dediğin şoförün yanında gelen adam. Kızın onun metresi olduğunu söyledi de. Yok canım, sahi mi? Ona inanmadım. Mine öyle bir kız değil. Kahveci bundan çok şüpheliydi. Kızın pek sağlam bir ayakkabı olmadığını düşünüyordu. Kızın nişanlısını niye gözünü tutmadı diye sordu. Birbirinin dengi değiller. Herif zengin bir beyzade. Kız ise sıradan bir halk çocuğu. Böyle evlilikler romanlarda olur. Herif anlamadığım bir nedenle yalan söylüyor. Bence kızı sevdiği falan yok. Kızı uyutuyor. Salih kel başını kaşımaya başlamıştı. Orhan dalgın dalgın mırıldandı. Şimdi ortada üç grup var. Ve bunların üçü de kızı elde etmek istiyorlar. Benim de aklımın almadığı bu. Mine gibi bir kızdan ne isteyebilecekleri? Kıza bu insanlardan bahsettin mi? Evet, Rıfkı ve diğerlerini tanımadığını söyledi. Hem de ısrarla. Ya kızın nişanlısına? Ona da bu herifleri sordun mu? O da tanımadığını söylüyor. Ama yalan kıvırdığına eminim. Onlardan bahsedince beti benzi attı. Fakat oldukça soğukkanlı bir herif. Silahı göbeğine dayadım, bana saldırmaya kalktı. Cin gibi de akıllı hergele. Kıza aşık olduğumu hemen anladı. Salih sırıttı. Bunun için akıllı olmaya gerek yok ya. Neyse. Sonra... İkimizin de gayesinin müşterek olduğunu ve Mine'yi bu tehlikeden kurtarmak için beraber hareket etmemiz gerektiğini söyledi. İnandın mı? İnanmış göründüm. Yoksa ona Rıfkı'nın tuttuğu kiralık katil olduğunu da söyledin mi? Yapma be Salih ağabey, beni o kadar aptal mı sandın? Belli olmaz oğlum, baksana başında kavak yerler esiyor. Gerçi aptal olmadığını bilirim ama ne çare ki aşıkların aklı bir karış havadadır. Şimdi bana Rıfkı'nın Kandil'deki evinin adresini versene. Salih yine ümitsiz bakışlarla hapishane arkadaşını süzdü. Ne yapacaksın? Yoksa evi basmayı mı düşünüyorsun? Henüz karar vermedim, düşüneceğim. Kahveci isteksizce adresi ufak bir kağıda yazdı, sonra hatırladığı kadarıyla da tarif etti. Mektepli, çok dikkatli olmalısın diye homurdandı. Rıfkı hafife alınacak, şakaya gelecek hergelinin teki değildir. Evde bir yığın fedaisi vardır. Seni son kez uyarıyorum. Orhan için çekti. Sağ ol ağabey, bu hikayesini unutmayacağım dedi. Mine ertesi sabah uyandığında ilk işi pencereye bakmak oldu. Kapalı perdelerin arkasından içeriye sızan koyu kurşuni ışıklardan havanın bugün de kapalı ve muhtemelen yağışlı geçeceğini düşündü. Açık ve güneşli havaya hasret kalmıştı. Ilık bahar günleri hiç gelmeyecek gibiydi. Ruhu da tıpkı nuhuset yüzlü hava gibi kapalıydı. Canı yatağın içinden çıkmak istemedi. Bugün cumartesiydi ve nasıl olsa işe gitmek zorunda değildi. Biraz daha uyumak için gözlerini kapadı ama uyuyamadı bir türlü. Aklı yine sevdiği adama takılmıştı. Hafta sonunda gelmişlerdi. Bugün ya da yarın Erol arardı. Araması lazımdı. İşleri ne kadar yoğun olursa olsun nişanlısına da zaman ayırması gerekmez miydi? Nişanlandıkları geceden beri kendisini ne görmüş ne de konuşmuştu. Bir telefon irtibatı bile kurmamıştı. Aldığı sadece iş yerine gönderdiği sarı güllerden ibaret kalmıştı. Uyuyamayacağını anlayınca yorganı üzerinden atıp çıplak ayaklarını salladı. Acaba ondan çok şey mi bekliyordu? Olayları değerlendirmekte zorlandığını hissetti. Nişanı bile bir garip olmuştu. Aniden, kimseye haber vermeden. Sanki yangından mal kaçırırmış gibi. Bir emri vaki şeklinde olup bittiye gelmişti. Bu konuda fikrini bile sormamıştı Erol. İstediklerini kabul ettirmiş, tüm şartları o oluşturmuştu. Evet, gerçi kimsesiz bir kızdı ama evliliğin bir parçası olan nişan bile bir ön hazırlığı gerektiren, merasimi kutsal olan bir olguydu. Hiç olmazsa, sade bile olsa, o geceye çağırabilecekleri herhangi bir yakını, eşi, dostu olup olmadığını sorabilirdi. Öyle kimsesi yoktu ama yine de bunu ondan beklemesi hakkıydı. Acaba ben mi yanılıyorum, haksızlık mı ediyorum diye düşündü. Nişan hediyesi olarak pahalı ve lüks bir otomobil vermiş, harika bir yüzük takmıştı. Gözleri gayri ihtiyari parmağına takıldı. Onu yatarken bile parmağından çıkarmıyordu. İçindeki burukluğu anlayamıyordu. Ya Rabbim, mutluluğumu niye doya doya yaşayamıyorum diye hayıflandı. Aklını kurcalayan, beyninde sanki bir şeylerin ters gittiğini söyleyen tuhaf duygu ve düşünceler içindeydi. Üzerindeki uyuşukluğu çalan telefonun ziliyle atabildi ancak. Yatağın kenarından fırladı. Yalın ayak telefonla koşarak ahizeyi kavradı. Günaydın hayatım, umarım seni uyandırmadım. Eroldu. Sesini bile duymak içindeki heyecanı artırmıştı. Hayır diye mırıldandı, uyanmıştım. Bugün tamamen boşum. Kendi kendime izin verdim ve bütün bir günü seninle beraber geçirmek istiyorum. Herhangi bir programın var mı? Yok Erol. Ben de senden haber bekliyordum. Gönderdiğin çiçekler için teşekkür ederim. Dün öğleden sonra seni aradım ama sekreterin çıktığını söyledi. Dün çok yoğundum ve yorulup eve biraz erken döndüm. Programın nedir? Sürpriz, söylemeyeceğim. Sana anlatacak çok şeyim var. Çok da özledim. Ben de dedim yine. Beynindeki düşünceler ve içindeki kırıklık kaybolmuştu. Bir saat sonra seni evinden alırım. Tamam, bekleyeceğim. Mine telefonu kapattı. Bir süre telefonun başında ayakta kaldı. Kalp çarpıntıları normale dönünceye kadar bekledi. Bütün benliğini yeniden bir sevinç dalgası kaplamıştı. Erol'u haksızlık ettiğini düşünmeye başladı yeniden. Her şeyi mahvetmeyi, olayları büyütmeyi, olmayacak sonuçlar çıkarmayı çok iyi beceriyordu. Ne de olsa aralarında yaş farkı vardı. Kendinden 20 yaş büyük birinden fazla romantik duygular ve yaklaşım beklemek hataydı. O doğruyu ve makul olanı yapıyordu. Fakat hazırlanmak için odasına dönerken aklına yine yemeğe çıktıkları ilk gece geldi. Evin adresini nereden öğrenmişti acaba? Ona ev adresini vermediğine kesin emindi. Daha önce sormayı unutmuştu ama bu gece mutlaka soracaktı. Tabii Kentucky Bird'ü duvara asmadığı halde niçin yalan söylediğini de. Erol Baran Mine'yi almaya iki kişilik spor Alfa Romeo ile gelmişti. Tam o spor arabaya uygun bir giyim içindeydi. Lacoste marka, kırmızı bir anorak giymiş, başına da beyzbol kepi geçirmişti. Ağzından hiç eksik etmediği piposu tütüyordu. Erol Baran olduğundan çok daha genç göründü Mine'ye. Fakat yüzüne dikkatle bakılırsa onun ne kadar yorgun ve halsiz olduğu belli oluyordu. Sanki bütün bir gece uyumamış gibi göz hatları kararıp torbalanmıştı. Araba hareket edince Erol, berbat haldeyim, dinlenmeye, doğayla baş başa kalmaya ihtiyacım var dedi. Sapanca Gölü'ne gitmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Yeşillik, temiz hava, durgun ve asude geçecek saatler. Sonra da nefis bir alabalık ziyafeti. Programımı çoktan yaptım bile. Mine hiç sesini çıkarmadı. Erol nasılsa programını yapmış, kendisine danışma gereğini bile duymamıştı. Hiç olmazsa bu tasavvurundan sabah ettiği telefonda bahsedebilirdi. Genç kızın kıyafeti bile böyle bir kır gezisi için fazla abiyeydi. Biraz bozulur gibi oldu ama belli etmemeye çalıştı. Sevdiği adamın sahip olduğunu sandığı meziyetlerini çok mu gözünde büyütmüştü? Fikrini alması bu kadar zor muydu? Mine koltuğa yaslanıp göz ucuyla Erol'u tetkike başladı. Nişanlısı hemen hemen hiç konuşmuyordu bu sabah. Suratı asık, kaşları çatıktı. Arabaya binerken ettiği birkaç laftan sonra ağzından tek kelime çıkmamıştı. Bir şey daha dikkatini çekti. Arabayı çok hızlı sürüyordu. Göstergeye bir göz attı. İbre 150 kilometre civarında oynuyordu. Rahatsız olmaya başladı. ''Lütfen biraz daha yavaş sürer misin?'' diye fısıldadı. ''Neden? Korkuyor musun? Yoksa bana mı güvenmiyorsun?'' ''Sadece bu surattan rahatsız oluyorum.'' Erol bir süre daha ayağının gaz pedalinden çekmedi. Sonra sanki zorlanıyormuş gibi yavaş yavaş hızını azalttı. Yol boyunca çok az konuştular. Mine nişanlısını rahatsız eden, beynini kurcalayan bir şey olduğunu sezinledi. Bu kesinlikle geçirdiği haftanın yorgunluğu veya iş stresinden kaynaklanan bir şey değildi. Ama sormamayı, Erol'un mevzuyu kendisinin açmasını tercih etti. Zaten onun yanında rahat konuşamıyor, her an bir hata yapacağından çekiniyordu. Alfa Romeo sanki kilometreleri yutarcasına yol almıştı. Göl kenarında ağaçlar ve yeşillikler arasında bir yerde arabayı durdurdu Erol. Issız ve tenha bir koruluktaydılar. Erol tek başına arabadan çıkarak temiz ve soğuk havayı derin derin içine çekti. Sanki Mine'nin varlığını unutmuş gibiydi. Genç kız bir süre endişeyle arabanın içinden ona baktı. Erol ağaçlardan birine omzunu dayamış dalgın nazarlarla aşağıdaki gölün durgun sularına kayıtsız gözlerle bakıyordu. Onu yanına çağırmamıştı. Mine ağır ağır arabadan indi. Sevgilisine yaklaştı. Uzanıp elini tuttu. Erol hala ilgisiz ve hareketsizdi. Dayanamayan genç kız sordu. ''Bir sıkıntın mı var? Suratın çok asık. Yoksa bilmeden seni kıracak bir şey mi yaptım?'' Erol hiddet dolu bakışlarını kıza çevirdi. Onu dikkatle süzdü. ''Dün gece bir ziyaretçim vardı.'' dedi. Mine pek ilgilenmeyerek ''Öyle mi?'' diye sordu. ''İş görüşmesi miydi?'' ''Pek sayılmaz.'' Sonra birden bıçak gibi keskin bir tonla devam etti. ''Modellik yaptığını bana hiç söylememiştin.'' ''Ne modelliği?'' ''Bir ressama modellik ediyormuşsun. Doğru mu bu?'' Mine şaşkınlıkla kızgın nişanlısına baktı. Erol'un gerginliğini şimdi anlar gibi olmuştu. ''Nereden öğrendin bunu?'' diye sordu. ''Bizzat ressamdan ya da her neyse o adamdan.'' Kıpkırmızı kesilen Mine kendini tutamayarak ''Ay inanmıyorum. Orhan'dan mı? O mu söyledi sana?'' diye mırıldandı. ''Evet. Hasta manyak. Yoksa sana mı geldi?'' Dün gece evime sürpriz bir ziyaret yaptı. Aman Allah'ım, inanılır gibi değil. Neden? Niçin gelmiş? Erol aynı soğuk ses tonuyla. Bunun açıklamasını sen yapsan daha iyi olacak galiba diye homurdandı. Mine bocaladı. Orhan'ı ona nasıl açıklayacağını bilemedi. Suçlu gibi bir an önüne baktı. Mine'nin cevap vermekte zorlandığını görünce Erol sordu. Ona gerçekten modellik ettin mi? Garip bir adam. Hatta ben onun ressam olduğundan bile şüphe ettim. Genç kız her şeyi anlatmanın en doğru yol olduğuna karar verdi. Zaten saklayacak nesi vardı ki? Evet, iki kere poz verdim ama resmi tamamlayamadık. O gerçek ressamdır, hem de bayağı yetenekli biri. Sonra aramızda bir sürtüşme oldu ve ben poz vermekten kaçındım. Hepsi bu işte ama sana neye geldiğini anlayamıyorum. Sanırım ona çıplak poz vermiş olmalısın. Bu haksız itham karşısında Mine hiddetle köpürdü. Gözlerinden ateşler çıktı. Bunu o mu söyledi? Hayır, ama benim tahminim öyle. Adam sana sırılsıklam aşık. Mine sinirden titremeye başlamıştı. Sesi daha da tiz ve hırçın çıktı. Erol Bey, ben karşımdaki insanların hislerini önleyemem. Fakat prensiplerimin ve belirli ahlak anlayışımın dışına çıktıklarında da onlara dur demesini ve ilişkimi kesmesini bilirim. Bu yersiz ve anlamsız suçlamalarınızı anlayamıyorum. Ama bana hayatında biri olup olmadığını sorduğumda yok demiştin. Unuttun mu yoksa? Genç kız aynı sinirli Eda ile bağırdı. Orhan hayatındaki biri değil. Nasıl olur? Sana çılgın gibi aşık. Hatta benim kapıma dayanacak kadar da cüretkar. Benim onunla hiçbir hissi bağlantım yok artık. Anlamıyor musun beni? Size beni sevdiğini o mu söyledi? Bazı şeyleri söylemeye gerek yoktur. Açıkça anlaşılır. Bunu kelimelerle ifade etmedi. Daha doğrusu gururuna yediremedi. Mine şaşkınlıkla irkildi. Aklına Orhan'ın saçma davranışları gelmişti. Öyleyse size niye gelmiş? Erol Baran genç kızı alaycı bir Eda ile bakmaya başladı. Kentucky Bird'ü satıp satmayacağımı öğrenmek için. Mine derin bir soluk aldı, aklı karışmıştı. Orhan yine bir krize girmiş, mutlaka o tabloyu Erol'dan alıp kendisine hediye etmeyi düşünmüştü. Tam ona uygun çılgınca bir davranış. Deli, dengesiz adam diye mırıldandı. Mine'nin tüm keyfi kaçmıştı. Erol'un yanından ayrılıp ağaçlar arasında yürümeye başladı. Çılgın diye söylenip duruyordu. Orhan çok ileri gitmişti artık. Yaşamına fazla karışır olmuş, hayatını zehir etmeye başlamıştı. Ardından iki adımda yanına yaklaşan Erol, onu omuzlarından tutarak sertçe kendine çevirdi. Az evvelki çıplak poz lafına fena halde kırılan Mine, omuzlarını Erol'un pençelerinden kurtarmak için çırpındı ama beceremedi. İkisi de sinirden titriyordu. "Lütfen bırakın beni," diye diretti genç kız. "Hayır, bırakmayacağım. Söyle bana, onunla ne zaman tanıştın?" Mine ateş saçan gözlerini Erol'a dikti ve gerçeği o zaman anladı. Erol kıskanıyordu. Benliğini garip ve o zamana kadar hiç tatmadığı bir ürperti ve kıskanılan kadının hazzı kapladı. Erol Baran'ın Orhan'dan kıskanması olacak şey değildi. Kendisi onunla mukayese etmesi bile komikti. Bu aynı kefede elma ile armudun karşılaştırılması gibi saçma ve komikti. Demek sevince insanların gözü bu kadar kararabiliyordu. Derin bir soluk aldı. "Canımı acıtıyorsun," dedi. "Hiç umurumda değil. Söyle bana, onunla nerede ve nasıl tanıştın?" Mine gözlerinde şeytani bir ifadeyle, "Yoksa kıskanıyor musunuz?" diye sordu. "Seni rahatlatacaksa söyleyeyim. Evet, kıskanıyorum. Şimdi soruma cevapla." Mine ağır ağır konuşmaya başladı. Erol'un cendere gibi omuz başlarını sıkan pençelerin acısını adeta zevkten duymaz olmuştu. "Sanırım bir hafta evvel tanıştım. Her şey başlangıçta öyle hızlı gelişti ki ben bile anlayamıyorum. Bir akşamüstü işten çıkıp evime dönerken sokakta birden karşıma çıktı. Önce bunu arkadaşlık kurmak için yapılmış bir girişim sandım ve tersledim. Resminizi yapmak istiyorum," diyordu ve ben de ressam olduğuna inanmamıştım. Fakat ertesi gün hemen hemen bitmiş bir yağlı boya portremle yeniden karşıma çıktı. Doğrusu hayret ettiğimi itiraf etmeliyim. Çok başarılı bir çalışmaydı. Ama o beğenmiyordu. Sözde yüzümün ifadesini gerçeğe uygun olarak tuvale aksettiremediğini, resmin gereken ruhtan yoksun olduğunu söylüyordu. Çok şaşırmış ve hayrete düşmüştüm. Daha o gün onun biraz tuhaf biri olduğunu anlamıştım. Ama bu garipliğinin daha ziyade sanatkarlara has duygusallığa bağlamıştım. Erol Mine'nin sözünü kesti. "Dur biraz. Seni tanımadığı halde resmini nasıl yapmış? Söylediğine göre birkaç kez beni sokakta görmüş. Çok beğenmiş ve resmimi yapmaya da o zaman karar vermiş." "Ya," diye mırıldandı Erol Baran. Yalan olmalıydı ve hiç de inandırıcı değildi. Yaptığı tabloyu beğenmiyor ve yenisi için modellik yapmamda ısrar ediyordu. Bir süre kararsız kaldım. Böyle bir teklifle ilk defa karşılaşıyordum. Fakat resim hoşuma gitmişti ve ona sahip olmak istiyordum. Düşündüm, bir sakınca görmedim, sonra da kabul ettim. "Sana aşık olduğunu anlamadın mı?" Mine sessizce önüne baktı. "Bilmiyorum. Doğrusu önce bunu düşünmedim. Lakin sonra..." "Evet, sonra..." "Daha sonraları sezinler gibi oldum. Sanırım o da bana aşık. Ama öyle de olsa bu hisleri hiçbir zaman açığa vurmadı." Kısa bir sessizlik oldu. Erol Baran genç kızın omuzlarındaki parmaklarını gevşetti. "Bilmek istiyorum," diye fısıldadı. "Ona karşı bir ilgi duyuyor musun?" Genç kız uzun saçlarını geriye doğru salladı hırçın bir sesle. "Erol, bunu nasıl sorabilirsin? Seninle nişanlıyız. Seni sevdiğimi anlamıyor musun?" Erol Baran'ın gözleri hala sinirden parıldıyordu. Sevgilisinin kıskandığını düşünen genç kızın içindeki tatlı gurur daha da arttı. Onun gibi güçlü, varlıklı, kişiliğini ispatlamış bir erkeğin bu tür kıskançlık bunalımına düşmesi biraz şaşırtıcı da olsa içinde mutluluk doğurmuştu. Demek kendisini bu kadar güçlü seviyordu ve Mine, Erol'un hislerinden, sevgisinden şüpheye düşmekle ne kadar yersiz kuşkulara kapıldığını bir kere daha anlamış oldu. Erol'un bu sabah yorumlayamadığı gerginlik ve sinirliliğinin sebebi demek kıskançlıkmış diye düşündü. "Affet sevgilim," diye fısıldadı yakışıklı adam. Ayrım sonu. Sayfa 208.